Hatıralar. Merhaba sevgili dinleyiciler. TGRT FM'den hepinize kucak dolusu merhaba. Sizlere İstanbul stüdyolarından sesleniyoruz ve yeni bir Hatıralar programına başlarken radyo çalışanları ve programa emeği geçenler adına hepinize sevgiler ve hürmetlerimizi gönderiyoruz. Sevgili dinleyiciler, bu programda sizlere 16. asırda Avusturya'nın Osmanlı İmparatorluğu nezdindeki elçisi sefiri olan Busbeck'in hatıralarını takdim edeceğiz. Busbeck, 8 sene kadar Osmanlı ülkesinde müteahhit defalar kalmış ve o zamanki Osmanlı hayatını, gerek siyasi hayatı, gerek tarihi hadiseleri, gerekse halkın yaşayışını ve bu konuda edinmiş olduğu intibaları, kendisince enteresan gördüğü hususları bu hatıralarında bizlere naklediyor. Bu bakımdan Busbeck'in hatıraları 16. asır Osmanlı Türkiye'sinin hayatına, sosyal hayatına, siyasi hayatına ışık tutan kıymetli hatıralar. Hem tarihçilerin, hem kültür tarihiyle, sosyal tarihiyle ilgilenenlerin, hem siyasi tarihçilerin çok kıymet verdiği bir eserdir. Müteahhit defalar Türkçe'ye çevrilmiş. Biz daha önceki programların birinde Busbeck'in hatıralarına yer ayırmıştık. Busbeck, Avusturya hükümeti ile Osmanlı hükümeti arasındaki bir problemin halli için Osmanlı ülkesine gönderilmişti. Önce geldi Budin Paşası ile görüştü. Budin Paşası bu meselenin hallinde yetkili olmadığını, salahiyetlerini bu kadar geniş olmadığını söyledi ve kendisinin İstanbul'a gitmesi gerektiğini bildirdi. Bunun üzerine Busbeck İstanbul'a doğru yola çıktı. Viyana'dan Budin'e, Budapeşte'ye geldi. Oradan İstanbul'a doğru yola çıktı. O programda bu yol boyu rastladığı intibaları, edindiği intibaları ve müşahedelerini sizlere nakletmiştik. Şimdi Busbeck henüz daha yine İstanbul'a gelmedi. Şimdi Silivri'dedir ama İstanbul'a iyice yaklaştı. Silivri'den bu İstanbul'a gelirken denizin karaya doğru uzayan iki girintisi üzerindeki köprülerden geçtik diyor. Bu yerlerin güzelliğini sanırım bir başka diyarda bulamayız. Hemen yanı başımızda tutulan diri diri deniz balıklarını pişirerek lezzetlice yedik diyor. Yolculuğumuz sırasında Türklerin imaret dedikleri hanlarda kalmıştık. Daha önce Busbeck bunları da anlatmıştı. Bir şey dikkatimi çekti. Duvarların deliklerine sokulmuş kağıt parçaları. Çok defa bunlara rastladım. Bunları bulundukları yerden alarak Türklere gösterip üzerlerinde neler yazıldığını sorduğum zaman mühim bir yazı yazılmamış olduğunu anladım. Ancak Türkler suallerime bir cevap vermediler. Daha sonralar onlarla daha senli benli olduğum zaman bunun sebebini öğrendim. Türklerin kağıda karşı gösterdikleri hürmet, üzerine Allah'ın adı yazılabilmesinden ileri geliyor. Onun için nerede bir kağıt parçası görseler, ayak altında çiğnenmesin, kirlenmesin diye yüksek bir yere, bilhassa duvar kovuklarına koyarlar. Bunu normal bir davranış olarak kabul etmek mümkün. Ancak hikayenin sonu ilgi çekici. Mahşer gününde Peygamber Muhammed, Hazreti Muhammed, hayatta işledikleri suçların cezasını çeken Müslümanları cennete davet ettiği için, oraya varabilmek için kor haline gelmiş büyük bir demir köprüden geçmeleri gerekiyordu. Bu Busbeck'in intibaları tabii. Evvelce yerlerden alıp çiğnenmekten kurtardıkları kağıtlar o zaman birdenbire ortaya çıkıp çıplak ayaklarının altına yapışacak ve onları yanmaktan kurtaracak. İşte kağıtlara saygı gösterenler buna inanıyorlar. Bana bunu anlattılar. Bir defasında hizmetçilerimden birinin kağıdı pis bir iş için kullandığını gören kılavuzlarımız öfkeden köpürerek sanki bir cinayet işlenmiş gibi vaziyeti bana bildirdiler. Ben de onların zaten günahkar olduklarını, domuz eti yediklerini, Müslüman olmadıklarını, bu sebeple meseleyi fazla büyütmemelerini söyledim diyor. Evet, kağıt hakikaten ecdadımızın çok kıymet verdiği bir nesne sevgili dinleyiciler. Hatta anlatılır ki Türklerin mensup olduğu Hanefi mezhebinin müessisi, kurucusu İmam-ı Azam Ebu Hanife, malum Bağdat'ta yaşamıştır. Kağıt imal edilen bir atölyeye karşı ayaklarını hiç uzatmamıştır. Bağdat'ta kağıt imal eden bir atölye var. O atölyeye karşı evinde yatsa bile o atölyeye karşı hiç ayaklarını uzatmadığı rivayet edilmektedir. Yine Usbek diyor ki Türkler mukaddes kitaplarına çok hürmet ederler. Mukaddes kitapları Kur'an nüshası üzerine kasti olmasa bile oturulması, basılması en büyük cinayet addolunur. Evet, gerçekten sevgili dinleyiciler, Türkler dinlerinin şiarı olan şeylere hürmet etmekte bütün Müslümanlardan önde gelirler. Bunun başında da Kur'an-ı Kerim gelir. Kur'an-ı Kerim'in okunması, abdestsiz ele alınmaması lazım. Buna çok dikkat ederler. Kur'an-ı Kerimler yüksek yerlerde durur. Bütün evlerde Kur'an'a kerime mahsus kılıflar ve yerler vardır. Başka kitapların arasına katılmaz. Üzerine başka bir şey konulmaz. Kur'an-ı Kerim hattatları bile Kur'an-ı Kerim yazarken açtıkları kalemlerin efendim yongalarını muhafaza ederler. Onun için Türkler kadar İslamiyet'in şiarı olan şeylere, hatta Türkler yeşil rengi bile muhterem kabul etmişler. İslam dininin şiarı kabul etmişler. Hakir yerlerde, mesela helâ maşrafasında, ibriklerde, çamaşır yerlerinde, ayakkabı ve çoraplarında, hatta yere serilen seccadelerde bile kullanmamışlar. Selahaddin camilerine gidin bakın, seccadelerin hepsi kırmızı renktedir. Bu kadar İslam'ın şiarı olan şeylere kıymet vermişler. Ama bir de hacca gidin bakın, Suudilerin Kur'an-ı Kerimlere ve İslamiyet'in şiarı olan nesnelere ne derece hürmetsiz olduklarını görün. Evet, hacıların hacda en çok dikkatini çeken şey Suudilerin Kur'an-ı Kerim'e ve diğer dinin şiarı olan mukaddes şeylere olan hürmetsizlikleri, mübalağasızlıklarıdır. Evet, bu da Türklerin dinlerine olan bağlılığının ne derece yüksek ve ne derece temiz, saf olduğunu bize göstermektedir. Öyle ki yine Busbek'in bir tespiti var. Türkler gül yapraklarının bile yere düşmesine razı olmazlar. Çünkü gül yapraklarının peygamberlerinin terinden hasıl olduğuna inanırlar. Gerçekten çocuktum, bana da öyle söylerlerdi. Gül, Hazreti Peygamber'in teri gül gibi kokmaktadır. Binaenaleyh gülden yaratılmıştır. Rivayeti var. Yine Hazreti Peygamber'in sözlerinden birisi var. Ben bedene gelmeden önce bir latif cevher idim. Allah-u Teala bana tecelli etti, utandım, eridim. Yeryüzüne 7 damla düştü. Bunların 4'ünden 4 halife, yani Hazreti Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, diğer 3'ünün birinden pirinç, birinden gül ve birinden kabak yaratıldı. Onun için Türkler bu hadis-i şerif mucibince gerek 4 halifeye çok hürmet etmişler, gerek pirinç, gül ve kabağa çok hürmet göstermişlerdir. Kabak yemeğini Hazreti Peygamber severdi. Gül kokusunu da severdi. Pirinç pilavını da severdi. İşte Busbek 16. asırda Türklerin dinlerinin şiarına olan hürmetlerini böyle anlatıyor. Siz bir de işin özüne olan bağlılığı artık tasvir edin, tasavvur edin. Busbek İstanbul'a varıyor. Sultan ordusuyla Asya'da. Başkentte o zaman Vali Hadım İbrahim Paşa var. Bir de Rüstem Paşa var. Rüstem Paşa o sıralarda sadrazamlıktan azledilmişti diyor Busbek. Fakat ben yine de eski mevkiini ve ileride tekrar bu mevkiye getirilme ihtimalini düşünerek kendisini ziyaret ettim. Hediyeler sundum. Ve diyor, bundan sonra da Rüstem ve Rüstem'in Kanuni Sultan Süleyman'la olan bağlantısını anlatıyor. Diyor ki Kanuni Sultan Süleyman'ın Kırımlı bir cariyeden doğma Mustafa adında bir oğlu vardı. O sıralarda delikanlı çağındaydı. Bir de Kanuni Sultan Süleyman'ın Hürrem Sultan isminde bir başka çocuğu vardı. Bu çocuğundan da, bu hanımından da başka çocukları vardı. Bunlar da bu kadını çok severdi ve bu kadına çeyiz vererek onu meşru zevce yapmıştı. Şimdi Osmanlı padişahları Kanuni Sultan Süleyman'dan sonra hür kadınlarla evlenmemişler. Köle asıllı kadınlarla evlenmiştir. Bunun ilk başlangıcı Kanuni Sultan Süleyman'dır. Hürrem Sultan köle asıllı bir cariyeydi. Fakat Kanuni Sultan Süleyman bu hanımını çok sevdi. Çok da güzel bir olmadığı halde başka hiçbir kadınla evliliğini devam ettirmedi. Bu hanımla evlendi. Ve bundan çocukları oldu. İşte Şehzade Mehmet, Şehzade Bayezid, Şehzade Cihangir, Şehzade Selim ve meşhur Mihrimah Sultan hep bu hanımdan doğma çocuklardır. Neden diyor böyle yaptı? Neden bir cariyeyle evlendi? Çünkü vaktiyle Yıldırım Bayezid'in hanımını Timur Han'a esir düşünce Timur Han gözleri önünde bu hanımı hakaret etmiş diyor. Halbuki bu yalan. Osmanlı tarihçilerinin bazıları Yıldırım Bayezid ile Timur Han arasındaki muharebeleri dillerine dolamışlar ve Timur Han'a çok ağır hakaretler etmişlerdir. Evet, Yıldırım Bayezid çok büyük ve her bakımdan takdire, sevgiye layık bir hükümdardır. Ancak Timur Han da yine Türk milletini yetiştirdiği en büyük devlet adamlarından ve askerlerden birisidir. Yıllarca Orta Asya'da Türk milletinin şanını, şerefini korumuş, dindar bir Müslüman, Müslümanlara kıymet veren bir insan. Aynı zamanda Fadlullah Hurufi ismindeki bir sapık mezhep kurucusunu öldürerek ve hurufiliğin yayılmasına mani olarak dine de, Türklüğe de, insanlığa da çok hizmet etmiş bir kimsedir. Onun için Timur Han da en az Yıldırım Bayezid kadar takdire layık sevilen bir Türk büyüğüdür. Aralarındaki hadiseler onların bilecekleri bir iştir. Bu hadiselerden dolayı her iki tarafı da itham etmek bize yakışmaz. Hele elimizde kesin bilgi olmadığı halde. İşte Busbek burada bu mevzuyu açarak Hürrem Sultan'la Kanuni Sultan Süleyman arasındaki muhabbeti, o saray halkını, saray adetlerini ve Şehzade Mustafa'yı anlatıyor. Rüstem Paşa kim? Rüstem Paşa işte Kanuni Sultan Süleyman'ın bu çok sevdiği hanımından doğma biricik kızı Mihrimah Sultan'ın beyidir. Çok zengin birisidir ve Kanuni Sultan Süleyman onu çok yükseltmiştir. Ancak diyor bu yüksek mevkin ehli olmayan bir kimse değildir. Çok kabiliyetlidir ve hatta o kadar devlet maliyesini iyi idare etmiştir ki bir ara maliyeye, saray hazinesine baktığı zamanlarda en küçük gelir kaynaklarını bile ihmal etmemiş. Hatta sultanın bahçelerinde yetişen çiçekleri, zerzevatı dahi satmış ve hazineye para toplamış. Esirlerin başlıklarını, göğüslüklerini, atlarını satılığa çıkarmış. Neticede hazineyi doldurmuş ve padişahın sıkıntısını gidermiş. Bundan dolayı da padişahın takdirini kazanmış. Ancak Rüstem Paşa, tabii Hürrem Sultan'ın damadı olması ve sanki Kanuni Sultan Süleyman'ı etkilemiş birisi olması itibariyle tarihimizde pek iyi isimle anılmaz. Fakat bu da yanlış. Kanuni Sultan Süleyman gibi büyük ve dirayetli bir padişahı kim etkileyebilir? Etkiliyorsa demek ki ondan daha yüksek vasıflar olan bir kimse demektir. Rüstem Paşa gerek memlekete hizmetleriyle gerekse hayru hasenatı ile tanınmıştır. İstanbul'da Mısır Çarşısı'nda çok zarif, çok güzel bir camii vardır. Sinan eseri Rüstem Paşa Camii Çinileriyle meşhurdur. Yine memleketin muhtelif yerlerinde kervansarayları, hanları, köprüleri vardır. Onun için Rüstem Paşa kaldı ki çok zenginliği, bir de zenginliğiyle tanınır. Fakat bu önemli değil. Vefat ettiği zaman zaten bütün mal varlığı tekrar hazineye döner. Malum bunlar köle asıllı devlet adamları olduğu için, kölelerin de mirasçısı efendi olduğu için bu köleler vefat ettikleri zaman bütün mal varlıkları devlet hazinesine dönüyordu. Onun için ister çalsın, ister çırpsın, böyle şey olmaz ya, veya gayrimeşru yollardan toplasın, hazinenin neticede bu paranın geleceği yer neticede yine devlet hazinesiydi. Ondan dolayı Rüstem Paşa'nın zenginliği Osmanlı Devleti'ne yaramıştır. Topkapı Sarayı'nda bir defter Rüstem Paşa'nın mal varlığını tahrir edildiği bir defterdir. Ancak bütün bunlar devlet hazinesine dönmüştür. Evet, seyyahımız İstanbul'u anlata anlata, ballandıra ballandıra bitiremiyor. Çok güzel bir şehirdir. Avrupa kıtasında olduğu halde Asya ile irtibatı vardır diyor. Uzun uzun tasvir ediyor. Şehir merkezinden denize ve tepeleri devamlı karla örtülü Olimp Dağı'na doğru bakıldığında seyrine doyum olmaz bir manzara insanı büyüler diyor. Olimp Dağı dediği Bursa'daki Uludağ'dır. Evet, çok kimse o zamanlar İstanbul'dan bakıldığı zaman Bursa'daki Uludağ'ın ve onun başındaki karların görülebildiğini söylemektedirler. Bunu aynı şey Evliya Çelebi de söylüyor. Başkaları da yazmasa Evliya Çelebi partal atmış derlerdi ama yabancılar yazınca öyle denmiyor. Fakat şimdi tabii artık rutubetin, hava kirliliğinin ve çeşitli sebeplerin bahanesiyle artık Olimp Dağı'nı değil İstanbul için bir yeri dahi görmek mümkün değil. Karadeniz'den gelip Boğaz'ı geçerek diyor Buzpek, Ege Denizi ve Akdeniz'e inmek üzere Marmara'ya dolan balık sürüleri dolayısıyla bol miktarda balık tutulur. Bu akın daha sonra ters yönde olur. Uskumru, kefal, palamut, lüfer ve kılıç balığı pek verimlidir. Fakat balıkçıların çoğunluğu Türklerden ziyade Rumlardır. Türkler balık yemekle beraber bu balıkların temiz bildikleri cinsten olması şarttır. Aksi takdirde katiyen yemezler. Aynı şekilde kurbağa, salyangoz, kaplumbağa gibi hayvanları da murdar sayar ağızlarına koymazlar. Balıklardan da midye, ahtapot, salyangoz, yengeç gibi balığa benzemeyen şeylerin yenmesi İslam dininde haramdır. Rumlarda da bazen böyle şeylere rastlanır. Kendisini evimin ihtiyaçlarını tedarik için görevlendirdiğim bir Rum delikanlısı, hizmetçilerimin bütün ısrarlarına rağmen kabuklu deniz hayvanlarını yemiyordu. Bir gün önüne getirilen bir yemeği iştahla yedikten sonra hizmetçilerin gülüşünden ve sonradan gösterilen kabuklardan aldatıldığını anlayınca birden fenalaşarak odasına kapandı. Devamlı kusmaya başladı. Bunu bir günah addediyordu ve bu işlediği günahını affettirmek için 2 aylık parasının gideceğini söylüyordu. Rum papazları kendilerine itiraf edilen günahın ehemmiyetine göre bir miktar para takdir ederler ve bu parayı verenlerin günahlarını affederler.
TGRT FM. TGRT FM. TGRT FM. TGRT FM.
Evet sevgili dinleyiciler, Buzbek İstanbul'u anlata anlata bitiremiyor. Şehirde birçok eski abidenin kalıntıları görülüyor diyor. Ama Konstantin tarafından Roma'dan getirilen abidelerin sayısıyla kıyas edilirse bunların azlığına hayret edersiniz. Bunlardan belli başlıları eski hipodromun bulunduğu yerdeki birbirine sarılmış iki bronz yılan ile bir dikili taş. Şehrin başka bir yerinde bulunan iki mühim sütun. Hipodrom dediği, bulunduğu yer dediği yer bugünkü Sultanahmet Meydanı'dır. Bu iki sütundan biri kalmakta olduğumuz kervansarayın yakınında. Diğeri de Avrat Pazarı denilen çarşıda bulunuyor. Yani çemberli taşı kastediyor. Bu sütun üzerinde Arkadius'un bir seferini tasvir eden kabartma resim var. Tepesinde de heykeli var. Sütun içinde tepeye çıkmak için bir merdiveni ihtiva ettiği için daha çok helezona benziyor. Diğer sütun ise kaide ve başlığı hariç 8 ayrı kütlenin birbirine kenetlenircesine yapışmasıyla meydana gelmiş. Kütlelerin birbirlerine birleştiği yerlerde sütunu kuşatan defne dallarından çelenkler var. Yukarı doğru bakanlar bu yüzden sütunun yekpare bir parça olduğunu zannederler. Zelzelelerde sarsıldığı için, yakında çıkan bir yangın sonunda yandığı için parçalanıp sökülmesine meydan verilmemek için demir çemberlerle bağlanmış. Ondan sonra Türkler buna çemberli taş demişler. Rivayete göre bu sütunun tepesinde önceden Apollon'un, daha sonra Konstantin'in, Apollon Yunanların bir mabududur. Daha sonra Konstantin ki bu İstanbul'u kuran Bizans imparatorudur. Ve daha sonra olarak Theodosius, o da Bizans'ı imar eden bir imparator. Onun heykelleri var. Herhalde zelzeleler veya şiddetli rüzgarların tesiriyle düşmüş olacaklar. Hakikaten demek o zamandan beri üstündeki heykeller yok. Hipodromdaki dikili taş hakkında da Rumlardan şu hikayeyi dinledim. Bu dikili taş kaidesinden kopmuş ve yüzyıllarca yerde kalmıştı. Son Bizans imparatoru zamanında bu taşı kaidesine oturtacak bir mimar çıktı ortaya. Bir takım iplerle, makaralardan müteşekkil büyük bir makinayla o muazzam taşı havaya kaldırdı. Fakat tam kaideyi oturtmak için çok az bir mesafe kalmışken iplerin gerginliği de son haddini bulmuştu. Seyredenler mimarın yeniden bir sürü masrafa katlanarak aynı işleri tekrarlayacağını sandılar. Fakat mimar ümidini kesmemişti. Tabi ilimlere dair de hayli bilgisi vardı. Bolca su getirtti. Uzun müddet makinalarını ıslattı. Neticede taşı havada tutan halatlar suyla ıslanınca şiştiler ve kasıldılar. Bunun neticesi olarak taş daha yukarı kalkarak halkın hayranlık dolu bakışları önünde kaidesine oturdu diyor. Tabi her meslek erbabının bilmesi lazım olan yan bilgileri de bilmesi lazım. Tabi bilimlerden haberi olan bir kimse mimar da olsa ihtiyacım yok dememeli işte. Muvaffak olmuş herkesin gözü önünde. Demek o zamandan beri bu dikili taş burmalı sütundan bahsetti. Çemberli taştan bahsetti. Dikili taş Mısır'dan getirtilmiş malum Bizans imparatorları tarafından. Burmalı sütun da yine Bizanslar zamanından kalmadır. Üzerinde iki yılan başı vardı. Ancak Fatih Sultan Mehmet bu iki yılan başını kılıcıyla kestiği rivayet edilir. Türkler heykel ve resim yapılmasını dinlerine aykırı gördüğü için buradaki heykeller kaldırılmış da olabilir. Buzbek İstanbul'da bir de hayvanat bahçesi görmüş. Üstelik çok çeşitli vahşi hayvanlar bulunan bir hayvanat bahçesi. Vaşak, yaban kedisi, aslan, kaplan, leopar ve panter. Bu hayvanlar diyor terbiye ediliyorlardı. Bir aslanın yemek üzere ağzına verilmiş bir koyun terbiyecisi tarafından ağzından çekilip alındığı halde hayvan hiç istifini bozmamıştı. Bir küçük fil yavrusunun dans ettiğini, top oynadığını gördüm. Tahmin ediyor, buna inanmıyor. Gülümseyerek fil top oynar mı diyorsunuz? Seneca gergin bir ip üzerinde yürüyen ve Yunan alfabesini bilen bir filden bahsetmiyor mu? Cidden uydurmuyorum. File dans etmesini emrettikleri zaman bir ayağını basıp kaldırarak dans eder gibi yürüyordu. Önüne atılan topu da hortumuyla tutuyor ve tekrar atıyordu. Filin dans ettiğini veya top oynadığı hakkındaki sözlerime iktifa etmiyorsunuz, etmiyor iseniz diyor Buzbek, size bunu uzun uzun güzelce hikaye edecek birisini bulmanız mümkün. İstanbul'da bulunan hayvanlar arasında bir zürafanın da bulunduğunu fakat benim gelmemden az önce öldüğünü öğrendim. Hayvanı toprağa gömmüşlerdi. Tetkik etmem için tekrar çıkardılar. Kemiklerinden anladığıma göre bu hayvanın ön tarafı arka tarafına nispetle hayli yüksek. Bu sebeple bir insan veya yük taşımaya elverişli değil. Bir adı da deve leopar. Çünkü başı ve boynu itibariyle deveye, benek benek derisiyle de bir leopara benzemektedir diyor. Evet, Busbek'in bu tespitlerine başka kaynaklarda rastlamak da mümkün. Kanuni Sultan Süleyman zamanında yapılan düğünlerde ve bundan sonra yapılan düğünlerde bu hayvanat bahçesindeki hayvanların da halka teşhir edildiğini biliyoruz. Daha sonra bu hayvanat bahçesi Gülhane Parkı'nda Avrupa'yı bir manada açılmış ve halkın ziyaretine tahsis edilmişti. Görülüyor ki Osmanlılar hayvanat bahçesini Avrupa'dan çok daha önce biliyor ve tatbik ediyorlardı. Diyor ki Busbek, fırsat olduğu halde Karadeniz'e doğru bir gezinti yapmasaydım tembel damgası yemeye mahkumdu. Diyor ve öyle bir de bir Karadeniz sefası yapıyor. Sultanın köşklerini ve bahçelerini gördüm. Öyle parklar, öyle bahçeler gördüm ki hurilerin yaşadığı bir cennet diyebilirim. Buralar İstanbul'un, hatta bütün Rumeli'nin, insanın dünyadan elini eteğini çekip çalışacağı eşi bulunmaz yerler diyor. Ne var ki bu asil toprak bir Hristiyan eli bekliyor. Vaktiyle meydana getirdiği medeniyeti bize aktarmış olan bu yerler şimdi Türklere karşı bizim yardımımızı diliyor. Verdiğini geri istiyor. Fakat heyhat! Çünkü Hristiyanları yönetenlerin akılları başka şeylerle meşgul. Esiri bulunduğumuz eğlence, oburluk, hasislik, kin ve haset, bencillik yüreklerimizde öyle ağır bir yük ki başımızı kaldırıp gözlerimizi göğe çevirecek imkanı bulamıyoruz. Temiz bir düşünceye, bir ideale erişemiyoruz. Sayısız menfaatler ve zenginliklerle dolu bu güzel yerleri Türklerin elinden almak dururken gözlerimizi Hindistan'a ve daha uzak yerlere dikmişiz. Çünkü oralardan daha kolay, daha fazla ganimet elde etmek mümkün. O cahil ve saf halkı ezmek zor değil. Ve bütün bunları dinin emirlerini bahane ederek yapıyoruz. Aslında bütün emelimiz para ve menfaat. Halbuki atalarımız bu yerleri altın uğruna değil, kendilerini buralara tanıtmak, değerlerini göstermek için keşfetmek gerektiğine inanırlardı. Hedefleri şahsi menfaat temin etmek değil, şan ve şöhret kazanmaktı. Giriştikleri savaşlardan daha zengin olarak değil, daha çok şöhret sahibi olarak dönmüşlerdi. O devir ahlakından şimdi bir şey kalmadığını görerek üzülüyorum diyor. Busbek burada da böyle bir siyasi felsefe yapıyor. Ve ne kadar olsa bir Alman, bir Avrupalı Türklerin elinde bu güzel yerleri görünce utanmaktan, mahcup olmaktan ve ah enin etmekten kendini alamıyor. Seyyahımız Karadeniz seyahatinden dönerken Boğaziçi'ne girdiği yerde bir Faros adında bir kule görüyor. Bu kulenin üzerinde Yunanca yazılar olduğunu söylüyor. Bu yazıların Octavian olduğuna kanaat getirmiş. Bu kulenin üzerinde yanan ışık geceleri gemilere, gelen geçenlere yol göstermek için yanıyor. Biraz daha ileride denize akan küçük bir çay gördük diyor. Orada Onyx ve Sardonyx ayarında çakıl taşları bulduk. Bu taşlar cilalansa muhakkak elmasa benzerlerdi diyor. Ondan sonra Rumeli ve Anadolu hisarlarından bahsediyor. Rumeli hisarının muhasaradan evvel muhasara için Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırıldığını, bugün yüksek rütbeli esirlerin kapatıldığı bir hapishane olarak kullanıldığını söylüyor. Evet, Avusturya sefiri Busbek'in gelişini Asya'da bulunan sultana haber veriyorlar. Padişaha haber veriyorlar. Padişah da onun Amasya'ya yollanmasını istiyor. Çünkü padişah Amasya'da. Yola çıkıyorlar. Üsküdar'a geçiyorlar. Üsküdar'da o gün dinleniyorlar. Ertesi sabah yola çıkıyorlar. Tarlalar arasından ilerlerken diyor Busbek, çeşitli otların, lavanta çiçeklerinin güzel kokuları havaya yayılıyordu. Arazide rahatça dolaşmaya çıkmış o kadar çok kaplumbağa gördük ki bunları tutup yanımıza alıkoyabilirdik. Ama Türk kılavuzlarımızın hoşuna gitmeyeceğini düşündük. Daha önceleri bu cins hayvanlara dokunmaktan şiddetle sakınıyordu Türkler. Yorumlar da böyleydi. Bunları bildiğim için burada da aynı hisle hareket edeceklerini zannediyordum. Türklerin hayvanlara dokunmadıklarını, zarar vermediklerini gösteriyor tabi bu sözleri. Bu kaplumbağaların bu kadar bol oluşu da diyor herhalde kimsenin onlara dokunmak istemeyişinden. Sadece bir tanesi iki başlıydı. Onun için bana çok enteresan geldi. Tuttum birkaç gün yanımda alıkoydum. Fakat dikkatsizliğim yüzünden ölüp gitti hayvancağız. Türkler endişelendiği kadar var. İlk konak yeri Kartal oluyor seyyahımızın. Kartal o zaman bir köy. Daha sonra Gebze'ye geldik. Bu Gebze meşhur Kartaca hükümdarı Hannibal'ın mezarının bulunduğu yer. Eski Libissa kasabası. Buradan deniz, İzmit körfezi çok güzel görünüyor. O kadar yüksek selviler, o kadar gövdeleri kalın selviler var ki dikkatimi çekti. Ondan sonra Nikomedia'ya geldik. Nikomedia İzmit. Eskiden çok ünlü bir şehirdi bu. Şimdi o şan ve şerefinden sadece bazı surlar ve sütun kaideleri kalmış. Daha sonra Nikea'ya gitmek için Olympus Dağı'nın sırtından geçmemiz icap etti. Nikea dediği İznik, Olympus Dağı dediği Uludağ veya eski ismiyle Keşiş Dağı. Kaşıklı köyünü geçip İzmit'e vardığımızda vakit gece yarısını geçmişti diyor seyyahımız. Uzaktan bir takım acayip sesler işittim. Bunun ne olduğunu merak ettim. Yüksek sesle gülüşüp eğlenen adam seslerine benziyordu. Belki de bizimle alay eden gemicilerdi. Zira İznik Gölü kıyısındaydık. Türklerin adetlerine aykırı bir şekilde geceleyin seyahat ediyorduk. Muhtemelen adamlar bundan dolayı bizimle eğleniyorlardı. Sonra kılavuzlarımıza bu gülüşmelerin mahiyetini sordum. Bize bunun çakal adı verilen hayvanların ulumalarından ibaret olduğunu söylediler. Çakal, kurtla tilki arasındaki büyüklükte yırtıcı ve obur hayvanlar. Sürü halinde gezerler. Yiyeceklerini daha ziyade kurnazlık ve hileyle temin ederler. Bundan dolayı Türkler sahtekar ve hilebaz adamlara, hele bunlar Asyalıysalar, çakal derler. Gece karanlığında meskun yerlere girerek çaldıkları yiyeceklerle karınlarını doyururlar. Hiçbir şey bulamazlarsa ayakkabı, kayış vesaire gibi deriden yapılmış şeyleri kemirirler. Tilki kadar kurnazdırlar. Yalnız bazen bir aptallıkları tutar, kendi kendilerini ele verirler. Sürüden biri dışarıda kalıp da ulumaya başlayınca hepsi birden bağırmaya başlarlar. Gürültüyü duyanlar da silahlarını kaparak bu hırsız hayvanları suçüstü yakalayıp cezalarını verirler. Seyyahımız ertesi gün İznik'te kalıyor, Nikea'da kalıyor ve vaktiyle burada toplanmış olan Ruhani Meclis'in kalıntılarını ziyaret ediyor. İznik Ruhani Meclisi sevgili dinleyiciler, Hazreti Milattan sonra 3. asırda toplanmış bir Ruhani Meclis. Bütün ruhban sınıfının ileri gelenleri toplanıyor, Hristiyan din adamları, ilim adamları ve mevcut yüzlerce İncil'den hangisinin muteber tutulacağını müzakere ediyorlar ve bir karara varıyorlar. Bu yüzlerce İncil'den sadece 4 tanesi Matta, Markos, Luka, Yuhanna muteber. Bunun dışındakilerin hepsi yakılmış. Hatta rivayete göre bu kitapları bir masanın üzerinde hep birlikte havaya atmışlar. Masanın üzerinde kalan 4 tanesi İncil kabul edilmiş. Masanın kenarına düşenler imha edilmiş. Böyle bir rivayet de var. Bu Ruhani Meclis'in toplandığı yerin kalıntıları hala İznik'te durmaktadır. Turistlerin en çok ziyaret ettiği yerlerden birisi. İznik'i geziyor ve İznik'te taş ocaklarına şahit oluyor seyyahımız. Bu taş ocakları İstanbul'da yapacak umumi binalara taş temin eden ocaklardır diyor. Daha sonra yola çıkıyorlar. Yenişehir, Akbıyık ve Pazarcık'ı geçerek Bozüyük'e varıyorlar. Bozüyük'te Olympus Dağı'na ait bir geçidin üzerindedir diyor. Orada bir handa konaklıyorlar. Hanın karşısında yüksek bir yerde bir kaya vardı diyor seyyahımız. Kayayı oyarak bir sarnıç yapmışlar. Dibinden açtıkları bir arkla suyu yola kadar akıtmışlardı. Eskiden halk bu sarnıcı karla doldurur. Kar eriyince dipteki su kanalından aşağı doğru akıp yola gelirdi. Yolcular da bu buz gibi soğuk su ile susuzluklarını giderirlerdi. Herkesin faydalandığı bu gibi tesislere Türkler çok değer verirler. Bu tesisleri yapanların Allah indinde sevap işlediğine inanırlar diyor seyyahımız. Hakikaten sevgili dinleyiciler, Türk milleti kadar hayır hesenatta yarışan bir millet olmamıştır. Akla hayale gelebilecek her türlü hayır eserleri, insanlara faydalı olacak her türlü hayır eserlerini yapmışlardır. İşte bunlardan bir tanesi budur. Sarnıçlarla yol. Anadolu'nun bazı yerlerinde yol kenarlarında tahta oluklar bulunur. O yola yakın olan köylü bu tahta olukları bir ağaç altına koyar. Altına da ayak yapar yüksek hayvanlar ulaşmasın diye. Bu tahta olukların kapağı da vardır. Bunların içine soğuk su doldurur. Üzerinde bir de maşrafa vardır. Gelen geçen buradan maşrafayı doldurur, su içer. Eğer çeşme yoksa. Çeşme varsa çeşme. Ama çeşme olmayan köylerde bu şekilde. Hatta köylüler devamlı gider gelirler, hiç üşenmezler. Yola inerler. Bu tahta olukları suyla doldururlar. Anadolu'nun pek çok yerinde yakın zamana kadar bu tahta oluklara rastlamak mümkündür. Daha sonra Osmancık adında bir kasabayı gördük. Osmanlı Hanedanı'nın kurucusu Osman burada yaşamış. Kasabaya da onun adı verilmiş. Sonra düz bir ovaya indik. Çadırlarını kurup geceyi geçirdik. Yerin altında gördüğümüz bir bina bize çok ilgi çekici geldi. Yalnız tepesinden ışık alıyordu. Ayrıca Türklerin pek meşhur keçilerini de gördük. Tüyleri gayet ince ve bembeyazdı. Bu tüylerden kamlet denilen bir cins kumaş dokunuyor. Yerlere kadar sarkıyor tüyleri. Çobanlar hiç kesmiyorlar, tarıyorlar. İpek kadar güzel ve değerli bu tüyler. Böyle oluşu hayvanın yediği kekik, kuru ot gibi şeylerden ileri geliyor herhalde. Çünkü başka taraflarda otlatıldığı zaman yedikleri şeyler değişen keçilerin tüyleri o güzelliğini kaybediyor. Bu keçilerin tüylerinden köylü kadınların yaptıkları iplikler Ankara'ya gönderiliyor. Orada hususi surette dokunuyor. Bir de burada yetişen bir cins koyundan size bahsetmeye değer diyor Buzbek. Gayet yağlı kuyrukları var. Ağırlığı 3-4 bazen 7-8-10 pound kadar gelen koyunlar. Bilhassa yaşlılarında kuyruk o kadar ağır oluyor ki hayvan artık bunu taşıyamadığı için bunları iki tekerlekli bir arabanın üzerine koyuyorlar, öylece taşıyorlar. Size belki mübalağa gibi gelecek ama inanın söylediklerim gerçek. Bu kuyrukların yağı çok işe yaramakla beraber etleri bizim koyunlarımızınkinden daha lezzetli gelmedi bana. Bu hayvanların çobanları, karıları ve çocukları da yanlarında olduğu halde gece ve gündüz kırlarda kalırlar. Bazen arabalarda, bazen çadırlarda yaşarlar. Mevsimine ve hayvanların yiyecekleri otlara göre yer değiştirirler. Ovalara, dağlara veya vadilere yayılırlar. Seyyahımız Eskişehir ve Ankara arasındaki göçebe Türklerin hayatlarına şahit olmuş, bize onları naklediyor. Yine buralarda zannederim Avrupa'da şimdiye kadar görülmemiş kuş cinsleri keşfettim. Mesela bir ördek var ki trompet sesini andıran bir sesle ötüyor. Kendini savunacak hiçbir vasıtası yok ama Türkler onun yabancıları korkuttuğunu düşünüyorlar ve dokunmuyorlar. Bu ördekler çiftlik hayatını sevmezler, nehir yataklarında serbest bir şekilde yaşayıp giderler. Evet, Buzbek'in seyahatnamesi daha uzayıp gidiyor ama maalesef bizim müddetimizin sonuna geldik. Haftaya yeni bir programda buluşalım ve inşallah yeni hatıralarla sizlerle beraber olalım. O zamana kadar hoşça kalın.
Hatıralar.